Ayrım 26.
İlk girişimde dükkan kalabalık oluyordu. Adama ekmeğin parasını veriyordum. Dönüşte hem ekmeği hem de vermediğim 1 liranın üstüne alıyorum. Bu böylece belki 5, belki 10 kez tekrarlandı. Rum ekmekçi hiçbir kez kuşkulanmadı. Aradan yıllar geçti. O adamın nasıl olup da bu denli dalgın olduğunu hala anlayamadım. Kendi kendime yoksa diyorum adam bile bile her gün 1 liranın üstünü bana mı veriyordu? Belki acıyıp yardım olsun diye ama öyle olduğunu hiç sanmam. Rum ekmekçiden kurnazlıkla para almam yüzünden en çok annemden korkuyordum. Bir gün bunu anlayacak diye. Ada iskelesinin Abbas Paşa yönündeki köy rıhtımına yemiş, patates, soğan, mangal kömürü yüklü mavnalar, deniz motorları gelirdi. Ben o mavnalardan ayva, üvez gibi yemişler alır eve getirirdim. Bunları aldığım fiyattan daha ucuza aldığımı anneme söyleyerek Rum ekmekçiden aldığım parayı böylece belli etmezdim. O parayı kendi boğazıma gizlice yemeyi hiç düşünmezdim. Ama bir gün annem bunu sezinler gibi oldu. Heybeliada itfaiyecilerinden olan komşumuz Neriman teyzenin kocası da o mamlalardan ayva almıştı. Hem de ucuza almıştı. Benim ondan çok daha ucuza ayva aldığım anlaşılınca annem beni sorguya çekti. Daha ucuza aldığımda direndim. Başka bir şey söylemedim. O akşam yine Rum ekmekçiye gittiğimde bana ekmekle birlikte vermediğim 1 liranın üstünü vermeye alışmış olan adam bozuk paraları çekmecesinden çıkarırken "Tamam," dedim. "Ben size yalnız ekmeğin parasını vermiştim. 1 lira vermedim." Ama ben bunu bir türlü unutamıyorum. Öyle uygunsuz yerlerde, öyle gerilimli anlarda birden anlaşılmaz bir çağrışımla o olay aklıma geliveriyor ki yüzüme ateş bastığını anlıyorum. İçimden şu Rum ekmekçiyi görsem de olanları anlatsam, borcumu ödesem adama diye çok geçirmişimdir. Kim bilir ne oldu Rum ekmekçi? Yaşıyorsa 70'ini epey aşkın olmalı. Zito Venizelos. Annem eskiden adada oturduğu zamandan tanıdığı bir yaşlı Rum'u soruyor arkadaşlarına. Bu yaşlı Rum'un bir tuhafiye mağazası varmış. Annemin söylediğine göre çok iyi bir insanmış. Annem adaya gelince onu aramış, dükkanın yerinde başka bir dükkan varmış. Annem üzünçle, "Yoksa öldü mü zavallı, çok yaşlıydı," diyor. Sonunda o Rum'un ne olduğunu bilen bir kadın buldu. "Ha, o mu? Gebermedi, gebermedi. Hay gözü kör olsun onun inşallah." İşgal ordusu İstanbul'a, Yunan ordusu İzmir'e girince o tuhafiyeci yaşlı Rum da öyle coşmuş ki o zamana dek başında taşıdığı fesi çarşıdaki kilisenin kapısı önünde yere atmış, çiğnemiş, üzerine çıkıp tepinmiş. "Annem nasıl olur, nasıl olur, o kadar da iyi adamdı ki," deyip acınıyor. İnanmıyor, inanmak istemiyor anlatılana. Ama başka bir tanıdığı daha olayı pekiştirince artık inanıyor, üzüntüsü büsbütün artıyor. Bütün çarşı esnafının gözü önünde "Zito Venizelos, Zito Venizelos" diye diye başından çıkarıp attığı fesi çiğnedi, üzerine çıkıp tepindi ya. Hiç kimse korkudan bir şey diyemedi. O kendisi utanmadıktan sonra bizim ordu zaferi kazanınca da kaçıp gitti buralarda. Annem "Vah vah," diyor. "Hiç umulur muydu? Ne iyi adamdı." Bir yüzbaşı. Komşumuz Zeypen Hanım'ın bir oğlu varmış. Yüzbaşıymış. Hasta annesine aydan aya para gönderen oymuş. Daha askeri okulda öğrenciliği sırasında genç birisi olduğundan talimgahta eğitim görüp Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Savaş sona erdikten bir süre sonra da yüzbaşılığa yükselmiş. Şimdi Anadolu'da bir yerde bir birlikteymiş. Ama yakında eksik kalan öğrenimini tamamlamak için İstanbul'a kursa gelecekmiş. Zeynep Hanım ballandıra ballandıra oğlunun yiğitliğini, yakışıklılığını, iyi yürekliliğini anlatırken annem de bana bakar, öyle dalıp giderdi. Zeynep Hanım'ın oğlu için anlattıklarında benim geleceğimi görmek istediğini sezinlerdim. İri, kara, parlak gözleri buğulanır, başını benden çevirirdi. Zeynep Hanım'ın sık sık övünerek sözünü ettiği yüzbaşı oğlu İstanbul'a geldi. Bir askeri okuldaymış, belki de harp akademisinde okuyordu, kurmay olacaktı. Hafta tatili günleri adaya, annesinin evine gelirdi. Gerçekten yakışıklı bir delikanlıydı, karayağız. Bana o, bir sarp dağ doruğundan kopup kente gelmiş bir granit kaya parçası gibi görünüyordu. Koyu haki renkli subay ceketinin dik, gergin göğsüne bakardım. Sanki düşmanın şarapnelleri, bombaları, mermileri bu sert göğse çarpıp çarpıp geri sıçramış gibi gelirdi bana. İşte bir savaş yiğidi. Beni iki eliyle havaya kaldırdığı zaman bir savaş erinin beni çocuk yerine koyuşuna canım sıkılırdı. Ama karşılıklı uzun uzun konuşurken de onunla denk olur, kıvanırdım. Babasız bir çocuk. Babamın nerede olduğunu bilmiyorduk. Ondan hiç haber alamıyorduk. Annemin en büyük üzüntüsü benim nasıl okuyacağımdı. 4. sınıfa geçmiştim. Ama annemin beni adadaki ilkokula gönderecek gücü yoktu. Beni deniz subayı yapmak isterdi. Salim Bey, Bahriye Mektebi, Deniz Lisesi müdürüyken o sırada annemin çocukluk hayalini de yazın bembeyaz, kışın lacivert giyimi deniz öğrencileri doldurmuş olacak. Sonra da Deniz Lisesi'nin bulunduğu yerde oturuyorduk. Ama ilkokuldan sonra ortaokulu da bitirmeliydim Deniz Lisesi'ne girebilmek için. Eğitimimle Salim Bey de ilgileniyordu. Beni parasız yatılı bir okula vermeyi düşündüler. Ama ilkokulu bitirmeyen öğrenciler için böyle bir okul yoktu. Yalnız Darüşşafaka vardı. Darüşşafaka 4. sınıfa yarışma sınavıyla parasız yatılı öğrenci alıyordu. Salim Bey de oğlu Edip ağabeyim de sınavı kazanacağıma güveniyorlardı. Ama Darüşşafaka'ya yalnız babasız çocuklar alınıyordu. Oysa benim babam vardı. Vardı ama neredeydi? Belki o gün, belki birkaç ay sonra babam çıkıp gelecekti bir yerlerden. Salim Bey, Heybeli Ada İmamı Şevket Efendi'ye bir mektup yazdı. Salim Bey, Deniz Lisesi müdürüyken Şevket Efendi de lise camisinin imamıymış. Cumhuriyet'in ilanından sonra Deniz Lisesi'nin kadrosundan imamlık kalkınca Şevket Efendi de Heybeli Ada'nın imamı olmuş. Ama adada Deniz Lisesi'ndekilerden başka cami yoktu. O zaman imamlar şimdiki mahalle muhtarlarının işlerini yaptıktan başka noter işlerini bir yarı devlet memuru gibi daha başka görevler de yaparlardı. Şevket Efendi babamı da tanıyor olmalıydı. Babamın borç verdiği kimselerden aldığı borç senetlerinde İmam Şevket Efendi'nin de onay mühürü basılıydı. Salim Bey Şevket Efendi'ye yazdığı mektupta bana iltimas yapmasını diliyordu. Şevket Efendi akıllı ve çalışkan bir çocuk olan Abdülaziz Efendi'nin oğlu Nusret'in okulda okuyabilmesi için bir ilmu haber tanzim etmeliydi ve bu ilmu haber Nusret'in babasız olduğunu yani babası Abdülaziz'in ölmüş olduğunu mübeyyin bulunmalıydı. Şevket Efendi gerçeğe aykırı olan böyle bir ilmu haber vermekte hem yoksul bir çocuğa hem de onun babası Abdülaziz Efendi'ye büyük bir iyilik edecekti. Çünkü annesi verem olan, babası da ortalarda görülmeyen Mehmet Nusret'in okuyabilmesi için Darüşşafaka'ya girmesi, Darüşşafaka'ya girmesi için de babasının ölmüş olması gerekiyordu. Şevket Efendi ya Salim Bey'in çok iyiliklerini görmüş ya babamı çok seven biri ya da çok merhametli bir insan olacak ki o ilmu haberi yazdı, altını mühürledi, imzaladı, bana verdi. İmam Şevket Efendi'nin mühürleyip bana verdiği ilmu haberde babam ölmüş diye yazılı değildi. Yalnızca Mehmet Nusret Nesin'in babası bulunmadığı yazılıydı. Bu da ölmüş anlamına gelmezdi. Günün birinde babamın sağ olduğu anlaşılırsa bulunmayan babam bulunmuş olacak. Şevket Efendi bir iyilik yapmak yüzünden sorumlu düşmeyecekti. Belki de bu iyiliği yapmakla bir suç işlemeyi de göze alıyor, büyük bir sorum altına giriyordu. Şevket Efendi öyle bir sorumu yüklenip bana o kağıdı vermemiş olsaydı ben şimdi bu satırların yazarı olamayacaktım. Bugünkü kişiliğimi kazanamayacak, dahası ilkokulu bitirmek olanağım bile kalmayacaktı. Şevket Efendi gerçeğe aykırı ilmu haber düzenleyerek bir suçu göze almasıyla bana yaşamının en büyük iyiliğini yapmış oldu. Bundan hiçbir çıkarı da yoktu. Bastığı onay mührü için verilmesi gereken parayı bile vermemiştim. Kimi zaman insanların başkalarına iyilik yapabilmek için hiçbir çıkar gözetmeden yasa dışına çıkıp suç işlemesi doğru mudur, değil midir? Bu soruya cevap vermek zordur. Ama ben bu türlü davranışlarda çok bulunmuş, başkalarına iyilik yapmak uğruna başı çok belaya girmiş bir insanım. Askerlikten çıkarılışım da bu yüzden olmuştur. Ama İmam Şevket Efendi'nin sonraları daha da başkalarının bu türlü iyilikleriyle kişiliğimi kazanmış bir insan olarak nasıl başka türlü davranabilirdim ki? Bugün anısına derin saygı beslediğim Şevket Efendi'nin evine Salim Bey'in mektubunu götürdüğüm zamanı şimdiki gibi düşünmüyordum. Şevket Efendi köşk yavrusu denilen dışı beyaz yağlı boyalı iki katlı bir evde oturuyordu. Onun babamın öldüğüne değin bir ilmu haber vereceğini hiç ummuyordum. Elime pullu, mühürlü böyle bir ilmu haberi verdiği zaman hiç sevinmedim, üstelik yüksündüm. Yadırgadım da. Babasız olmak, yaşayan babamı bulunmuyor, bir anlama ölü göstermek bana çok dokunmuştu. Bunda ne Salim Bey ne Şevket Efendi'yi suçlu buluyordum. Kendimi suçlu göstermekteydim. Çocuk yaşımda bana bu işlediğim bir cinayet gibi geldi. Yatılı okula girebilmek çıkarım uğruna sanki babamı öldürmüştüm. Öylesine çok sevdiğim babamı. Şevket Efendi ilmu haberi bana verip evinin kapısını kapadığı zaman kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Hemen yukarı çamlığa koştum. Ağlamak için en iyi yer kimsenin göremeyeceği çamlıktır. Sık çam ağaçlarının arası. Eskiden ağladığımı görmesinler diye helada ağlardım. Heybeliada'da kuytu çamlık ağlama yerim oldu. Bu suçluluk duygusu beni uzun zaman etkiledi. O duygudan kurtulabilmek için çok uğraştım. Ne oldu o çocuk? Vesikalık resimler, nüfus kağıdım, ilmu haber, dilekçe, pul, Darüşşafaka'ya giriş belgelerim tamamlandı. O gece Kadıköy'de Salim Bey'in evinde kaldım. Sabah Edip ağabeyim beni yanına aldı. Darüşşafaka'ya götürdü. Oralarını ilk görüyordum. Fatih Camii avlusundan geçtik. Avlunun kapısında bir sürü deve vardı. Kimisi yatmış geviş getiriyor, kimisi ayakta. Deveciler yüklü odun kömürü çuvallarını develerin sırtından indiriyorlardı. Cami kapısından geçtik. Çarşambaya geldik, oradan sağa döndük. Darüşşafaka'nın kapısı. Benim yaşıtım daha birçok çocuk gelmiş, hepsi de anneleriyle birlikte bekleşiyorlar. O günü bir kalın buzlu cam arkasından görüyorum şimdi. Pek sisli, puslu anılar. Belgelerimi verdik, sıra numarası aldık. Bu numarayla yarışma sınavına katılacağım. Yarışma sınavının da nasıl olduğunu, neler sorulduğunu şimdi hiç anımsamıyorum. Hepsi kafamdan silinmiş. Yalnız yüzü belleğimden hiç ama hiç silinmeyen bir çocuk var. Yarışma sınavına gelmiş olanlar arasından yalnız o çocukla arkadaş olmuştuk. Adını bile bilmiyorum şimdi. Sınav birkaç gün sürmüştü. Ben her sabah erkenden Heybeliada'dan gelip sınava yetişiyordum. O çocuk da uzak bir yerlerden geliyordu. Onunla arkadaş olmamızın nedeni onun da benim de sınav için Darüşşafaka'ya yalnız başımıza gelmemizdi. Öbür çocukları ya anneleri ya teyzeleri kadınlar ellerinden tutup getiriyorlardı. Bizi getirecek kimsemiz yoktu. Hastaannem her gün Heybeliada'dan gelemezdi. Bu kimsesizlik bizi birbirimize yaklaştırmış olacak. Yarışma sınavları için neden bilmiyorum ben ayrıca çalışmadım, çalışamadım. Kitaplarım mı yoktu, çalıştıracak kimsem mi yoktu, çalışma olanağım mı yoktu? Sanırım bu sınavı pek önemsemiyordum. Darüşşafaka'ya girmenin değerini kavrayamıyordum. Giremezsem de nasıl olsa okuyabilirmişim gibi geliyor ya da hiç böyle bir şeyi umursamıyordum. Oysa o çocuk bütün tatil boyunca bu yarışma sınavı için çalıştığını söylüyordu. Sabahki sınavla öğleden sonraki sınav arasında boştuk. Bu arada sokaklarda geziyorduk onunla. Öbür çocukları anneleri alıp götürüyor, yemekten sonra yine getiriyorlardı. Ben o öğleleri simit alırdım. O çocuğun parası vardı, kendisine her aldığından bana ısmarlardı. Çok iyi anımsıyorum, biraz çikolata almış, yarısını da bana vermişti. Bir günde beni bir muhallebiciye götürmüş, kendisine de bana da aşure ısmarlamıştı. Tuzlu fıstık, leblebi, kabak çekirdeği de aldığını ansıyorum. Ne alsa benimle yarı yarıya bölüşürdü. Ben de yemiş almak, ona da vermek isterdim. Oncasına yetecek param da vardı. Ama alamazdım bir türlü, alışmamıştım para harcamaya. Korkardım parasız kalıp da adaya dönemeyeceğim diye. Her sınavdan sonra sınavının iyi geçtiğini söylerdi. Bir konuşmamızı hiç unutamıyorum. Büyüyünce ne olacaksın diye sormuştu. Eskiden doktor olmayı istiyordum ama demiştim şimdi artık ressam olmak istiyorum. Ne tuhaf demişti. Ben de doktor olacağım büyüyünce. İyi işte ikimiz de doktor oluruz. Sanki birbirimizden hiç ayrılmayacakmışız gibiydik. Bütün yaşamımız boyunca birlikte olacaktık. Arkadaşlığımız sürüp gidecekti. Ama ben ressam olmak istiyorum demiştim. İyi ya demişti. Hem doktor hem de ressam olursun. İkisi birden olunabilir. Olunur demek. Tabii doktor olursan resim de yaparsın. Ne hayaller kuruyorduk. Sınav sonuçlarının ilan edileceği sabah çok heyecanlıydık. Galiba sınava giren 300 çocuktan 80'i kazanmıştı sınavı. Biz ikimiz kazananlardandık. Sevinçten birbirimizin boynuna sarılıp öpüştük. O gün daha çok yemişler almıştı. Daha çok hayaller kurmuştuk. Sınavı kazanan 80 çocuktan ancak 30'u okula alınacaktı. Bu 80 çocuk arasında kura çekilecekti. Kura günü okula geldik. Bahçede soldaki mermer basamaklı merdivenin altına toplanmıştık. Oraya bir masa koymuşlardı. Masanın üstünde iki torba vardı. Torbanın birinden bir öğretmen bize verilen sıra numaralarını çekiyordu. Numarası çekilen çocuk gidip öbür torbadan kendi eliyle kendi kurasını çekiyordu. Boş, boş, boş. Boş çeken çocuklar ya başları önünde ya ağlayarak dönüp gidiyorlardı. Ben gülüyordum, sevinçliydim. Şaşılası bir şey. Boş çekeceğim hiç aklıma gelmiyor, şansıma güveniyordum. Kesinlikle dolu çekecektim, böyle geliyordu bana. Arka arkaya ya 17 ya 19 çocuk boş çekti. Sonra benim numaram okundu. Büyük bir güvenle torbaya elimi daldırdım. Dolu! O kurada ilk kazanan bendim. Arkadaşım yanımdaydı, boynuma sarıldı. Sonra doğru sıra ona geldi. Kurayı çekti torbadan. Boş. Hemen dönüp yürüdü, hiç durmadı orada. Seslendim, dönüp bakmadı. Arkasından koştum, o da hızlandı. Yüksek sesle adını bağırdım, yine dönüp bakmadı. Köşeyi dönmüştü. Koşmadım artık, seslenmedim de. Biliyordum ağladığını. Bakmadan onun gözyaşlarını görüyordum. O çocuk ne oldu, okuyabildi mi? Bir yazı. Her yıl Mayıs ayında Darüşşafaka günü yapılır. 1960 ile 61 yıllarında beni de çağırmışlardı bu toplantıya. 1960'taki toplantıda mikrofon önünde konuşurken öyle duygulandım ki 2-3 cümle ancak konuştuktan sonra kendimi tutamayıp ağladım. O günkü izlenimimi 4 Temmuz 1960 tarihli akşam gazetesinde Darüşşafaka başlık yazımda anlatmıştım. O yazımı buraya aktarıyorum. Kapısından girerken içim burkuldu, gözlerim buğulandı, bir anlatılmaz acı çöktü içime. Yaşamımın 2 yılı, 11-12 yaşlarım bu sıcak yuvada geçmiş. 33 yıldır kapısından içeri girmemişim. Aşılmış basamaklarından çıkıyorum. O basamakları aşındıran binlerce küçük ayaklardan biri de benimkilerdi. Salonda eski Darüşşafakalılar toplanmış. Her şey 33 yıl önceki gibi. Boğazıma bir yumruk geldi, oturdu. Konuşmak için beni mikrofon başına çağırdılar. İçim doluydu, söyleyecek sözlerim çoktu. Darüşşafaka beni 2 yıl bağrına basmasaydı, şimdi ben okur yazar bile değildim. Her insanın içinde ağırlığını duyduğu eski bir kabahati, günahı vardır. Bunlar nedir, ne bileyim ben. Çocukluğumuzun küçücük yalanlarıdır, utançlarıdır, şudur budur. Aradan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geçer, birden bu anılarımızı ansayıveririz. O zaman yüzümüze yeniden çocukluğumuzun utanma ateşi basar, kulaklarımıza dek kızarırız. Kaç yaşında olursak olalım, hepimizde bu türlü duygular vardır. Benim de böyle gizli bir duygum vardı. Kimselere açamamıştım. Bunun ağırlığı altında eziliyordum. Dün bunu Darüşşafakalılara söyledim. Ben Darüşşafaka'ya babası olarak girdim. Ama 2 yıl sonra babam çıkıp geldi. Babama kavuşmanın sevinci, babasız arkadaşlarımın ekmeğini yemenin acısına karıştı. 11 yaşımın küçük omuzlarına çöken bu ağırlığa dayanamadım. Hiç kimseciklere bugüne değin bir şey söyleyemeden Darüşşafaka'dan kaçtım. Şimdi bunu itiraf edip biraz rahatlıyorum. Onun için benim Darüşşafaka'ya borcum sizinkilerden çoktur. Ben yarım Darüşşafakalıyım. Bu da benim büyük eksikliğimdir. Bu itiraftan sonra bir hıçkırık boğazımı tıkadı. Ben gittim, benim yerime mikrofonun başında 11 yaşındaki 917 numaralı Darüşşafakalı Nusret geldi. Dudaklarım büzüldü, ağlamaya başladım. Biliyorum, mikrofon başında ağlamak hele o gün iyi olmadı ama ne yapayım, kendimi tutamadım. Beni bağışlasınlar. Ne de olsa biz Darüşşafakalı Şükrü Bey'in öğrencileriyiz. Rahmetli öyle dokunaklı konuşurdu ki her 10 dersinden 8'inde bizi yurt duygularıyla işlendirerek ağlatırdı. Biz gözü yaşlı insanlarız. Sevinir ağlarız, üzülür ağlarız, kahrolur ağlarız. Mizahımız da bundan ötürü gözyaşlarından süzülmüş birkaç damla kahkahadır. Ahmet Rasimler'in yetiştiği o sıralarda biz böyle yetiştik. Siz gülerek yetişin çocuklar. Boş çekenler. 1961'de Darüşşafaka günündeki izlenimlerimi de 8 Nisan 1961 tarihli akşamda Boş Çekenler başlıklı yazımda şöyle anlatmıştım. Darüşşafakalılar birbirinin kardeşidir. Küçükleri büyüklerini ağabey der. Bu geleneğe göre Peyami Safa'nın babası şair İsmail Safa da benim büyük ağabeyim oluyor. İsmail Safa'nın Darüşşafaka adlı manzumesini daha 10 yaşımızdayken ezberlemiştik. Mihmanı yetimiydim evet Darü Fena'nın, ben sayi sakfında yetiştim bu binanın. Üç öksüz o mektep bize mader, peder oldu. Eyvah vefa korkarım artık heder oldu. Lakin tanıyan girye ile yad eder oldu. Birkaç seneler hemdemi kamiyle vefanın. Ben sayi sakfında yetiştim bu binanın. İsmail Safa, Vefa, Ali Kami bu üç öksüz Darüşşafaka'nın sayi sakfında yani damının gölgesinde yetişmiş. Küçükleri Ali Kami Akyüz büyük ağabeyimizdi. Okulumuzun da müdürüydü. Biz iptidaideyken talide okuyan Vasfi Mahir ağabeyimiz bir müsamerede kendi yazdığı Darüşşafaka şiirini sahneden okumuştu. Koynunda yetişmiş nice kıymetli zekalar, Salih Zekiler, Mehmet Eminler ve Safalar. Darüşşafaka bahçesinin gülleridir hep. Darüşşafaka, Nur Ocağı, sevgili mektep. Mağrur olurum çünkü yerim oldu benim de. 1927'de dinlemişim bu manzumeyi. 34 yıl geçmiş aradan. Dün Darüşşafaka'nın 88. yıl dönümü kutlandı. Ne zaman eski okulumdan içeri girsem, çocukluk anılarımın etkisi altında kalır, içime bir anlatılmaz çocuksu duygu ezikliği siner. Ramazan geceleri sahurdan sonralara dek koşup oynaştığımız serin salonun yeşil boyalı, siyah çizgili sütunlarına kapanıp doya doya ağlamak gelir içimden. Ne oldu o günlerimiz, nerede o arkadaşlarımız, şimdi biz nerelerdeyiz? Ya boş çekenler? Hiç onları unutamıyorum. Boş çekenler hep aklımda. 1926'da Darüşşafaka'nın giriş sınavını biz 100 çocuk kazanmıştık. Aklımda kaldığına göre okula 30 çocuk alacaklardı. Bahçede merdiven dibinde kura çekiliyordu. Çocuklar gelip elini torbaya sokuyor. Boş, boş, boş. Boş çekenler boynu bükük, küskün, dargın dönüp gidiyorlardı. Ağlıyorlardı. Boş, boş. İlk doluyu ben çekmiştim. Şimdi düşünüyorum, acı acı düşünüyorum. Ya boş çekseydim, belki okur yazar bile olamazdım, şimdi yoktum. Bütün bir yaşam küçük bir kağıdın üstünde, boş ya da dolu yazılı olmasına bağlı. Boş çeken çocuklar ne oldular, neredeler? Ah zavallı yaşantılarımız nasıl boşuna, nasıl isteklerimize aykırı geçti, nasıl? Binlerce, yüz binlerce yavru iyi dileklerine aykırı yurtlarına yeterince yararlı kişi olamamışlarsa suç bu düzensiz topluma egemen olan tesadüflerin elinde yoğrulmaktadır.